SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Sayın dinleyiciler, yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Gezi Parkı protestocuları hakkında Cumhurbaşkanı'nın sözleri çok konuşuldu son birkaç günde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tür hakaretlerde bulunmasının nedeni nedir sizce ve Gezi'yi tüm kötülüklerin başlangıcı olarak görüyor sanki?
Türkiye'de ekonomik durum o kadar kötü ki aslında hükümet hemen her fırsatı değerlendiriyor bu konuda. Gezi davası ve Gezi sürecinde bundan sorumlu tutmak aslında işin bir parçası. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Gezi sürecinin Türkiye'ye işte doğrudan şu kadar milyar dolar, dolaylı olarak yüzlerce milyar dolar zararı olduğunu ve bugün yaşanan sıkıntıların bir bölümünde bundan kaynaklandığını söyledi. Aslında dediğim gibi bugün yaşanan sıkıntıları bir gerekçe yaratma çabası söz konusu. Bunu söylerken çok ağır ifadeler kullandı. Şu anda burada söyleyemeyeceğim kadar ağır ifadeler kullandı. Bunlardan birisi çürüktür, diğeri doğrudan kadınları hedef alan bir ifadeydi. Tabii bu infial yarattı. O kadar sert ifadeler ki iktidara yakın medya bunu kullanmamayı tercih etti. Yani bununla ilgili halkı bilgilendirmemeyi, bu cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığının bilinmemesini tercih etti. Birçok sivil toplum kuruluşu, bazı partiler Cumhurbaşkanı Erdoğan için burada davalar açıldı. Hakaret davaları açıldı söylediği sözlerden ötürü. Gerçekten Türkiye'de bugüne kadar çok fazla siyasetçilerin dilinden herhangi bir kitleye, gruba yönelik söylenmiş bir söz değildi bugüne kadar ki Gezi davasına milyonlarca insan katıldı. Onların doğrudan üstüne aldığı bir hakaret olarak da kabul edildi. Şimdi tabii bunlar işin bir tarafı. Diğer tarafında Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir gerilim söz konusu. Kemal Kılıçdaroğlu da bu kullandığı ifadeler, ayrıca kendisine yönelik kullandığı ifadeler ki onlar da çok fazla böyle kitle iletişim cihazlarında ifade edilebilecek sözler değil. Onlarla ilgili dava açtı. Cumhurbaşkanı genelde 1 milyon liralık davalar açıyor Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kemal Kılıçdaroğlu da bu ifadeler nedeniyle 5 kuruşluk dava açtı. Şimdi tabii bu polemik devam ediyor. Bu bir tansiyonun yükselme hali. Bu üsluba da yansıyor. Türkiye'nin bugüne kadar siyasette çok görmediği üslup bunlar. Ama gerçekten Türkiye açısından kritik bir seçim süreci de yaklaşıyor. Eğer zamanında yapılırsa bir sene kaldı. Ama erken de yapılsa, zamanında da yapılsa Türkiye seçim sürecine girdi. Ve maalesef siyaset bu sert üslupla seçime doğru yürüyecek. Çünkü ekonomi gerçekten çok ciddi sıkıntıda.
Yavuz Bey, yargı muhalefete yönelik bir silah gibi kullanılıyor son dönemde. Bir de deformasyon yasa tasarısı çıktı. Türkiye seçimlere giderken basın, muhalefet ve genel olarak halk büyük baskı altına alınıyor gibi değil mi?
Türkiye'de şu anda ciddi bir refah kaybı var. İnsanlar ölçek ne olursa olsun, yani yukarıdan aşağı düşünün, yani hangi ücrete sahip olursa olsun ya da hangi kazanca sahip olursa olsun, bütün Türkiye'de hemen hemen küçük bir azınlık dışında ciddi bir refah kaybı var. Enflasyon çok yüksek. Türkiye'ye bu enflasyonun getireceğinin ne olduğu çok açık, fakirlik getirecek. Özellikle sabit gelirler açısından. Kiralar inanılmaz yükselmiş durumda. Barınma sorunu çok açık bir biçimde ortaya çıkmış halde. Ayrıca konut almak hemen herkes için hayal olmuş durumda. Yani ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ve onun dışında tabii dış politikada muhalefetin eleştirileri var, iç politikada eleştiriler var, uygulamalarda eleştiriler var, tarım politikasında var. Hemen hemen her konuda muhalefetin eleştirileri var. Hükümetin aldığı bir takım kararlar var. Bunlara yanlış diyenler var. Ama şimdi Seçime doğru giderken bu tip değerlendirmelerin biraz zorlaşacağı, eğer bu değerlendirmeler yapılırsa hapis tehdidiyle karşı karşıya kalınabileceği bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Görünen o. Çünkü yalan yasası diyor hükümet buna. İnternet yasası, muhalefette sansür yasası diyor. Bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. Tarih komisyonunda görüşüldü. Önümüzdeki birkaç gün içinde asıl komisyonda görüşülecek. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kuruluna gelecek ve orada görüşülüp yasalaşacak. Önce seçim yasasını gündeme almıştı İktidar ittifakı. Şimdi de internet yasasını gündeme alıyor. Orada bir takım düzenlemeler var. O düzenlemelerde eğer işte bir yalan haber varsa, yanlış haber varsa bunların bir tekzibi çok uzun sürüyor. Ayrıca yalan haber ve halkı infiale sürükleyecekse ki bunun kim tarafından tespit edileceği tam bilinmiyor. Burada Türkiye'deki hukuki durumu da göz önünde bulundurmak lazım. 3 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bütün bunlar tabii basın üzerinde. Özellikle şu anda Türkiye'de halkın %80'i 90'ı merkez medyada bir haber bulamadığı için internet medyasından haber aldığından internet medyası üzerinde ciddi bir sansür, ciddi bir baskı uygulayacağı biçiminde değerlendiriliyor. Komisyonda da ilk görüşmelerde hem basın meslek örgütleri hem de siyasi partiler, muhalefet partileri buna karşı çıktılar. Bir takım daha netleştirici ifadelerin kullanılabileceği konusunda İktidar Partisi temsilcilerinin, milletvekillerinin ifadeleri oldu. Ama tabii onun ne kadar hayata geçeceği belli değil. Ama dediğimiz gibi seçime gidiyor Türkiye. Seçime giderken hemen her alanda yüksek bir tansiyonla gidiyor. Medyada bunlardan bir bölümü yakın zamanda muhalefet partisinin liderinin konuşmasının yayınlanması neticesinde televizyon kanallarına ceza verilmişti. Şimdi de sosyal medya ve internet medyasının bir zapturapt altına alınması söz konusu. Yani seçimlere giderken iktidar çok açık alan bırakmak istemiyor. Muhalefetin de tabii buna ciddi tepkisi var.
Yavuz Bey, son olarak Türkiye-Ukrayna'daki savaş devam ederken Suriye'ye yeni bir operasyon başlatma niyetinde, Türkiye Rusya'ya yönelik tepkileri avantajına çevirip Suriye'de yarım kalan işlerini mi halletmeye çalışıyor? Bu operasyonun hedefi nedir acaba?
Şimdi Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurusu üzerine takındığı tavır çok tartışılıyor. Çünkü yaklaşık bir ay önce Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi var. O telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme getiriyor Finlandiya'nın NATO üyeliğini ve destekleyeceklerini söylüyor. Buna teşekkür edince Finlandiya Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşekkür etmesinden dolayı mutlu olduğunu söylüyor. Hala Finlandiyalılar bu meseleyle ilgili şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Finlandiya ve İsveç itirazı Türkiye'nin birkaç konuda biraz daha geniş bir yelpazede farklı konularla ilgili çözümü de talep ettiğini gösteriyor. Bunlardan birisi Suriye'deki PYD ve YPG'ye Batı'dan verilen destek. Ayrıca Batı'da YPG ve PYD'nin kendisini ifade etme özgürlüğünün kısıtlanması talebi. Bunlar terörle mücadele için Türkiye açısından olmazsa olmaz olarak gösteriliyor. Diğer taraftan bu işe Almanya, Fransa, Hollanda da dahil ediliyor. Oralara da bir mesaj veriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-16'lar meselesi bu tartışmanın içerisine dahil ediliyor. Ama belki de en kritik işlerden birisi Suriye operasyonu. Tel Rifat ve Münbiç'e Türkiye'nin operasyona başlayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Aslında operasyonlar pek böyle başlamıyordu Türkiye'de. İlk defa önden operasyon başlamadan önce bu iş başlıyor diye Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Muhtemelen Batı'dan gelecek tepkileri ölçmek istiyor Ankara. Zaten bu duyuruyu yaparken Cumhurbaşkanı dedi ki bakalım dedi kim terörle beraber kim terörün karşısında. Aslında bu bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğiyle birlikte değerlendirildiği için bu işte bir nabız yoklama olarak görülmesi açısından yeterli sayılabilir. Halen operasyon başlamış değil ama iki adres belirlendi. Bazı askeri uzmanlar bu meselenin bu kadar açık konuşulmasını Türkiye açısından dezavantajlı olarak görüyorlar. Bunun Türkiye'ye yaratabileceği, Türk askerine yaratabileceği zararlardan bahsediyorlar. Ama belli ki Türkiye'de Batı'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir nabız tutuyor. Henüz sonuç alınabilmiş değil, henüz operasyon da başlamış değil. Amerika Birleşik Devletleri bu meseleye biraz daha mesafeli yaklaştığını, eğer operasyon olursa o bölgedeki dengelerin olumsuz etkileneceğini resmen açıkladı Dışişleri Bakanı kanalıyla. Rusya'yla bu konuda bir görüşmeler yapıldığı açık, Türkiye'nin hassasiyetlerinin dikkate alınması gerekli diye Lavrov'un açıklamaları var. Tam da dünya Ukrayna ile uğraşırken NATO Rusya üzerinden Ukrayna üzerinden Rusya ile mücadele ederken Rusya bütün gücünü Ukrayna'ya şu anda yöneltmiş durumdayken Türkiye biraz da fırsat olarak görüyor kendi güneyindeki Suriye sınırındaki operasyonları. Ama henüz o operasyonlar başlamış değil. Cumhurbaşkanı kararlılıkla operasyonların başlayacağını duyuruyor. Bu operasyonların hedefi nedir? Yani iki hedeften bahsetmek mümkün. Türkiye özellikle terörle mücadele olarak bu operasyonları dünya kamuoyuna duyuruyor ama hem terörle mücadele, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü, PKK'nın bir kolor olarak gördüğü YPG ve PYD ile mücadele, onları Türkiye sınırlarından uzaklaştırmak ki Türkiye açısından bu uygulanan politikaya baktığınızda bir gereklilik ve aynı zamanda vazgeçilmez bir durum. Çünkü Türkiye kendisine bir ayrılıkçı tehdit olarak görüyor bu meseleyi. Diğeri de Türkiye'de yaşayan göçmenler. Göçmenler meselesi özellikle siyasi arayla Türkiye'de AK Parti açısından ve MHP açısından çok zor katlanılabilir bir durumda. Sayılar çok yüksek ve Türkiye'deki göçmenleri ülkelerine gönderme çabası söz konusu. Seçime kalmış bir sene ve bu operasyonlarla Türkiye'nin kontrol edeceği bölgelere Suriye'deki göçmenlerin gönderilmesine ilişkin de bir plan olduğu belli ancak bu tam resmi olarak da açıklanmış değil. Daha önce Türkiye'nin kontrol ettiği bölgelerde briket evler yapılması, Türkiye'deki göçmenlerin oraya istekli olarak götürülmesi gibi konular çok fazla konuşuldu. Ama yeni operasyonlarda bunun da bir payı olduğunu düşünmek lazım. Çünkü Zafer Partisi bu meseleyi çok fazla gündeme getiriyor ve gündeme getiren Zafer Partisi'nin daha ondan çok daha önce kurulan Deva ve Geleceğin Önünde anketlerde bir oy oranına ulaşması Türkiye'de göçmen meselesi ne kadar kritik olduğunu göstermesi açısından önemli.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.